kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 25. ayrım. Lothar o günden bu yana 50 kişi öldürdüğü halde ömrünün sonuna kadar unutmayacağı gün o gündü. Onu hep çocukluktan çıkıp erkek olduğu gün olarak düşünürdü. Matarasını atanlardan biri değildi Lothar. Tersine İngilizlerden iki tanesini mataralara doğru emeklemeye çalışırken vurup öldürmüştü. Annesiyle babasının kucağındayken içine işlemeye başlayan İngiliz nefreti o gün tomurcuklanmış, onu izleyen yıllarda da meyvelerini vermişti. İngilizler babasını da onu da yaylalarda hayvan avlar gibi avlamaya çalışıyordu her an. Hep peşlerindeydiler. Sevgili teyzesiyle üç kuzini difteriden İngiliz kamplarında ölmüştü. Lothar İngilizlerin boyar kadınlarına verdikleri ekmeğin içine, olta iğneleri sakladıklarına, kadınların boğazlarını yırttıklarına inandırmıştı kendini. Kadınlara, genç kızlara, çocuklara karşı savaşmak da tam İngilizlere göre bir şeydi. Kendisi, babası ve amcaları, zafer umudu sona erdikten sonra da savaşmaya devam etmişlerdi. Acı soncular diyorlardı kendilerine gururla. Diğerleri yürüyen iskeletler kadar sıska, dizanteriden bitkin, güneşten ve besinsizlikten vücutlarında yaralar açılmış durumda, silahlarında üç şarjör kurşun kalmış olarak teslim olmaya gittiklerinde, Petrus de Larey ile oğlu onlarla birlikte gitmemişti. Petrus de Larey yanında 17 yaşındaki oğluyla başı açık dikilip durmuş, "Duy yemeğinimi Tanrım!" diye bağırmıştı. "İngilizlere karşı savaşım asla bitmeyecek. Yemin ediyorum ey Tanrım!" Sonra siyah deri kaplı kutsal kitabı Lothar'ın eline vermiş, ona da aynı yemini ettirmişti. "İngilizlere karşı savaşmamız asla bitmeyecek." Lothar babasının yanında durup hainlere, savaşa devam etmek istemeyen korkaklara, Louis Botta'ya, Jen Sumuts'a, hatta kendi amcası Coos de Larey'e lanetler okumuştu. "Halkını düşmana satanlar inşallah ömürleri boyunca İngiliz tokmağı altında yaşar. Bin yılda cehennemde yanar." Sonra babayla oğul arkalarını dönüp atlarını sürmüşler. Alman İmparatorluğu topraklarının derinlerine doğru gitmişler. Diğerlerini İngilizlerle barışmak üzere kaderlerine bırakmışlardı. Baba da oğul da kuvvetli, çalışkan, zeki ve cesur olduğundan, bir yandan Lothar'ın annesi de tanıdığı bol olan iyi bir Alman ailesine mensup bulunduğundan, Alman Güneybatı Afrika'sında iyi para kazandılar. Lothar'ın babası Petrus de Larey, kendi kendini yetiştirmiş bir mühendis olup bir hayli ustalığa ve kurnazlığa sahipti. Bilmediği şeyleri de kendi uydururdu. Ne Boer Mike Altid'in plan sözüne pek bağlıydı. Bu söz, bir Boer her zaman plan yapar anlamına geliyordu. Karısının tanıdıkları kanalıyla Lüderichput limanındaki mendirek yapımını o üstlendi. Bu işi başarıyla sonuçlanınca, Orange nehrinden kuzeye, Windhoek'a yani başkente giden demir yolunun yapım işini aldı. Mühendislik bilgilerini Lothar'a da öğretti. Çocuk hızla öğrendi. 21 yaşına geldiğinde de Larey ve oğlu inşaat şirketinin ortağıydı. Annesi Christine de Larey, ona iyi bir Alman ailesinden güzel, sarışın bir kız seçti. Kızı bir takım diplomasi hileleriyle oğlunun yörüngesine soktu. Lothar'ın 23. yaş gününden önce evlendiler. Kız Lothar'a çok güzel, sarışın bir oğlan doğurdu. Lothar oğluna bayılıyordu. O sırada İngilizler onların hayatına bir kere daha karıştı. Alman İmparatorluğu'nun yasal ihtiraslarına karşı gelerek tüm dünyayı savaşa boğma tehdidini savurdular. Lothar'la babası Vali Seyse gittiler. Arazinin uzak taraflarında Alman kuvvetlerinin İngiliz istilasına karşı savaş vermek zorunda kalacakları yerlere kendi paralarıyla malzeme istasyonları kurma teklifi yaptılar. İstilanın Güney Afrika Birliği'nden geleceğine inanılıyordu. Orası şimdi Sumuts ve Louis Botta denilen o dönekler tarafından yönetilmekteydi. Windhoek'ta bir Alman deniz yüzbaşısı vardı o sıra. De Larey'lerin teklifinin değerini hemen anladı. Valiyi bunu kabul etmesi için zorladı. Baba ve oğulla birlikte İskelet Sahili denilen ve bu isme pek yakışan kıyı boyunca bir yolculuk yaptı. Alman donanma gemilerinin ikmal yapabileceği üst mevkilerini birlikte saptadılar. Lüderichbuk ve Valvis Körfezi bir gün birlik kuvvetleri tarafından alınsa bile bu üsler işe yarayacaktı. Valvis Körfezi meskun alanıyla Svakopmund'un 300 mil kadar kuzeyinde ıssız ve muhafazalı bir yer buldular. Buraya karadan ulaşmak hemen hemen imkansızdı. Geride ateşle kavrulan çöller vardı. Bir küçük kıyı gemisine donanma malzemesini yüklediler. Malzeme onlara Bremerhaven'de gizlice bir Alman yolcu gemisiyle gönderilmişti. 500 ton yakıt, 44 galonluk varillerdeydi. Ayrıca motor yedek parçaları, konserve yiyecekleri, küçük silahlar, cephane, 9 inçlik deniz mermileri, 14 tonluk uzun Mark 8 akustik torpidoları vardı. Eğer Alman U-botları Güney Okyanuslarında harekete geçmek zorunda kalırlarsa, onları donatabilecekti bu malzeme. Her şey yere taşındı, kule gibi yükselen kayaların arkasına gömüldü. Bu gizli malzeme üssü bittikten birkaç hafta sonra, Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna'da öldürüldü. Kaiser de Alman İmparatorluğu'nun çıkarlarını korumak amacıyla Sırp ihtilalcilerin üzerine yürümek zorunda kaldı. Fransa ile İngiltere hemen bunu fırsat bildiler. Zaten özleyip durdukları savaşı başlattılar. Lothar'la babası atlarını eğerlediler. Hotanta hizmetkarlarını çağırdılar. Karılarını ve Lothar'ın oğlunu öpüp vedalaştılar. Komando olarak bir kere daha İngilizlerin ve birlikçe kuklaların üzerine yürüdüler. Kuvvetleri 600 kişi kadar olup, Boyer generali Maritz'in saldıracakları anı beklediler. Her gün yeni yeni silahlı adamlar gelip onlara katılıyordu. Sakallı, sağlam, gururlu adamlardı. Yaman savaşçılardı bunlar. Mozerleri omuzlarına asılı, fişeklikleri göğüslerinde çaprazdı. Neşeli bir selamlamadan sonra yeni haberleri aktarıyorlardı. Gelen haberler hep iyiydi. Eski savaş arkadaşları, komando çığlığına cevap verircesine gelip katılıyordu. Boyerler, Sumus'la Botha'nın İngilizlerle yaptığı o hileli barış anlaşmasına her yerde karşı çıkmaktaydılar. Eski Boyer generallerinin hepsi yine araziye çıkmışlardı. Dövet, Mantar Vadisi'nde kamp kurmuştu. Kemp, Trierfontein'de 800 kişilik kuvvetiyle hazırdı. Beyers'le Fury'de ortalara dökülmüş, Almanlardan yana İngilizlere karşı olduklarını belirtmişlerdi. Sumus'la Botha, Boyer'le Boyer arasında patırtı çıkmasını istemiyor gibiydi. Çünkü birlik askerlerinin %70'i Hollanda doğumlu askerlerdi. İki lider yalvarıyor, dil döküyor, her gün asilerin kamplarına elçiler yolluyor, kan dökülmesine yol açmamak istiyorlardı ama asi kuvvetler de her geçen gün biraz daha güçlenip, biraz daha güven kazanıyorlardı. Derken bir mesaj aldılar. Mesajı Windhoek'tan at üstünde çölü aşan bir ulak getirmişti. Kaiser'in kendisinden geliyordu mesaj. Vali Seyit tarafından ulaştırılıyordu. Amiral Graf von Spee'nin Dipe'ye Homburn'unu dolaşıp, Güney Atlantik ablukasını yarmasını, Güney Afrika sahillerini bombalayarak İngilizlere ve birlikçilere karşı ayaklanan asilere destek olmasını emretmişti. Asiler, kızgın çölde sevinç içinde alkış tutuyor, marşlar söylüyor, hem amaçlarının doğruluğundan hem zaferden emin bulunuyorlardı. Pretoria'ya doğru yürüyüşe geçmek için tek bekledikleri son Boyer generallerinin de gelip kendilerine katılmasıydı. Lothar'ın amcası Koos de Larey artık yaşlanmış, zayıflamış olduğundan hala gelmemişti. Lothar'ın babası ona haberler yolluyor, görevini yapması için onu zorluyordu ama adam Jan Smuts'un o hilekar konuşmalarına ve Louis Botha'ya duyduğu o yalnız sevgi ve bağlılığa kendini kaptırmış bir türlü gelmiyordu. Coenbris'te beklemekte oldukları bir başka Boyer lideriydi. Dev bir granitti sanki. 2 metre boyundaydı. Bir koca şişe Cape Smoke'u başkalarının bira içtiği gibi kolayca dikip içer, öküzü kucaklasa havaya kaldırır, kendi tükürdüğü tütünü Mozer'iyle 20 adımda vurur, kaçan geyiği 200 adımda mıhlardı. Ona ihtiyaçları vardı. O bir kere hangi tarafa gitmek istediğine karar verirse 1000 savaşçı takılırdı peşine. Jenny Smuts da bu inanılmaz adama bir mesaj yollamıştı. Komandolarını al, yanıma gel Om Cohen demişti. Cevap da hemen gelmişti. Ja, eski dostum, atlarımıza bindik, yola çıkmaya hazırız. Ama kime karşı savaşıyoruz? Almanya'ya mı yoksa İngiltere'ye mi? Böylece asiler, birisi, birlikçilere kaybetmiş oldular. Koos de Larey, kesin kararını vermek üzere Jenny Smuts'la yapacağı bir toplantıya giderken, Pretoria dışında bir polis barikatıyla karşılaştı. Şoförüne yarıp geçmesi için talimat verdi. Polisler onu kafasından vurdular. Asiler böylece de Larey'i de kaybetmiş oldu. Tabii Jenny Smuts denilen o soğuk kurnaz şeytanın da bir özrü vardı. O barikatı, banka soyan bir çetenin kaçmasını engellemek için koyduklarını söylüyordu. Foster çetesi deniyordu o çeteye. Polis, arabadaki kimseyi onlardan biri sanarak ateş açmıştı. Lothar'ın babası, ağabeyinin cinayet haberini alınca açık açık ağladı. Artık dönüş olmadığını anlamışlardı. Görüşmelere falan olanak kalmamıştı. Silahla koruyacaklardı bölgelerini. Plana göre tüm asi komandoların Orange Nehri'nde Maris'te katılması gerekiyordu ama karşılarındaki kuvvetlerin de çevikliğini biraz azımsamışlardı. Karşı tarafta benzinle işleyen taşıtlar vardı. Ayrıca Botay'la Sumuts'un en başarılı Boer generalleri olduklarını da unutmuş gibiydiler. Sonunda harekete geçtiklerinde karşılarındaki iki lider de öfkeli mambaların ölümcül hızıyla harekete geçti. Dövveti Mantar Vadisi'nde kıstırıp komandolarını top ve makinalarla biçtiler. Çok kayıplar verildi. Dövet bu sefer Kalahayr çölüne kaçtı. Coen Brits ve motorize askerleri peşine düşüp onu çöldeki Waterburg'da yakaladılar. Bundan sonra birlikçileri geri dönüp Beyers'le komandolarını Rustenberg yakınlarında buldular. Beyers savaşı kaybedince Vaal Nehri'nden yüzerek kaçmaya kalktı. Çizme bağları birbirine dolaştı. Cesedi 3 gün sonra nehrin aşağı kıyılarında bir yerde buldular. Orange Nehri'nde Lothar'la babası kaçınılmaz saldırıyı bekliyorlardı ama kötü haberler onlara birlikçilerden daha çabuk ulaştı. İngiliz amirali Sir Dovetton Sturdy, Von Spee'nin yolunu Falkland adalarında kesmiş, Scharorst ve Guinisewa adlı en büyük kruvazörlerini batırmış, sonra diğer gemilerini de batırıp bu arada yalnızca 10 İngiliz şehit vermişti. Asilerin kurtarılma umudu da Alman filosuyla birlikte batmış oluyordu. Yine de birlikçiler geldiğinde adammışçasına savaştılar ama boşuna oldu. Lothar'ın babası karnından 2 kurşun yedi. Lothar onu savaş alanının dışına taşıdı. Çölden tekrar Windhoek'a götürüp Kristina'nın ona bakmasını sağlamak istedi. Susuz çöllerde 500 millik feci bir yolculuk yapmaları gerekiyordu. İhtiyarın ızdırabı o denli fazlaydı ki Lothar onun için ağlamaya başladı. Derken yara delinen bağırsaklardan taşanlar nedeniyle mikrop kaptı. Çıkan koku geceleri sırtlanları kamplarının çevresine çekmeye başladı. Ama ihtiyar sağlamdı. Ölmesi birkaç gün sürdü. Ölüm kokan son soluğunda oğluna, "Bana söz ver oğlum," dedi. "İngilizlerle savaşın hiç bitmeyeceğine söz ver." "Sana söz veriyorum baba." Lothar yanağını öpmek üzere ona doğru eğildiğinde, ihtiyar gülümsedi ve gözlerini kapadı. Lothar onu oradaki bir ağacın dibine gömdü. Sırtlanlar kokusunu alıp mezarı kazmasın diye iyice derine gömdü. Sonra atına binip Windhoek'a, evine döndü. Alman komutanı Albay Franke, Lothar'ın değerini anladığı için ondan adam toplamasını istedi. Lothar, küçük bir grup sağlam boyar topladı. Aralarında Almanlar, von Delfart Hottentolları, siyah kabilelerden birkaç kişi vardı. Onları çöle götürüp birlikçilerin işgal kuvvetlerini beklemeye başladı. Sumus'la Botha 45 bin adamla gelip Swakopmund'la Lüderichburg'da karaya çıktılar. Oradan içerilere ilerlemeye başladılar. Her zamanki taktiklerini kullanıyor, yıldırım hızıyla uzun süre su için bile mola vermeksizin ilerliyorlardı. Saldırıları çevirme taktikli ve uzun süreliydi. Boer Savaşı'nda atları nasıl kullanıyorlarsa, bu sefer de benzinle işleyen taşıtları öyle kullanıyorlardı. Bu kuvvete karşı 300 bin mil karelik, 1000 mil kıyı şeridi olan bölgeyi korumak için Frank'in elinde 8 bin askeri vardı. Lothar'la adamları birlikçilere karşı kendi özel taktiklerini kullanarak savaştılar. Kuyuları zehirlediler, demir yollarını dinamitlediler, malzeme depolarına saldırdılar, pusular kurup mayınlar döşediler. Gece veya şafak vakti baskınlar yaptılar, atları kaçırdılar. Lothar'ın adamları dayanma güçlerinin sonuna kadar zorlandı. Sonuç çıkmadı. Botay'la Sumuts minik orduyu aralarına kıstırdılar. Kendileri 530 ölü vererek Albay Franke şartsız teslim olmaya zorladılar. Lothar de Larey'i ise böyle bir şeye zorlayamadılar. Babasına verdiği sözü tutmak için kendi grubundan kalanları yanına alıp kuzeye, o korkulu ölüm diyarına yollandı. Mücadelesine orada devam etmeyi amaçladı. Lothar'ın annesi Kristina ile karısı ve çocuğu, Almanların götürüldüğü kamplara götürüldüler. Bu kamp, birlikçiler tarafından Windhoek'ta kurulmuştu. Orada üçü birden öldüler. Bir tifo salgınından öldüler ama Lothar Dölerey onların ölümünden kimi sorumlu tutacağını biliyordu. Çölde kaldığı sürece bu nefretini işleyip geliştirdi. Elinde geriye bir tek o nefret kalmıştı ne de olsa. Ailesi İngilizler tarafından öldürülmüştü. Mallarına, tüm varlığına el konulmuştu. Onu artık nefreti güdüyordu. Tepenin doruğunda, atı üstünde durup, Benguela akıntısını yaladığı yeşil atlas okyanusuna bakarken, öldürülen ailesini düşünmekteydi. Annesinin yüzü, karşısındaki sisli kıyıda belirir gibi oldu. Çok güzel bir kadındı annesi. Uzun boylu, heykel gibi, gür sarı saçlı. Fırçaladığı zaman dizlerine kadar gelirdi saçları. Onları örer, başının tepesine taç gibi kaldırır, boyunun daha da uzun görünmesini sağlardı. Gözleri de altın rengiydi. Dişi bir leopar gibi dosdoğru, buz gibi bakardı insanın gözüne. Wagner'in Valkirileri gibi şarkı söylerdi. Müzik, kültür ve sanat sevgisini Lothar'a da aşılamıştı. Ayrıca kendi güzelliği, o klasik töton hatları da geçmişti oğluna. Şu anda geniş kenarlı şapkasının altında omuzlarında sarı bukleleri dökülüyordu, annesininki gibi. Onun da saçları yeni dökülmüş bronz rengindeydi. Ama kaşları gür ve koyu renkte. Leopar gözlerinin üzerinde çatık duruyordu. Benguela'nın gümüş sislerini dikkatle araştırıp durmaktaydı bakışları. Manzaranın güzelliği Lothar'ı tıpkı müzik gibi etkiliyordu, Mozart çalan kemanlar gibi. Ruhunun merkezinde mistik bir melankoli duygusu doğuruyordu. Deniz yeşil ve durgundu. Kadife gibi yüzeyini buruşturan tek bir kıpırtı bile yoktu. Okyanusun o kısık, zarif mırıltısı bir kabarıyor, bir siniyor, sanki yaratılışın soluğunu yansıtıyordu. Kıyıdaki koyu renk yosunlar, okyanusun hareketine ayak uyduruyor ama oralarda bile beyaz köpükler oluşmuyordu. Yosunlar, zarif, ağır bir minüet yapmaktaydılar adeta. Eğiliyorlar, dalgalanıyorlardı okyanusun ritmiyle. Körfezin iki yanındaki burunlar kayalıktı. Kayalar, geometrik biçimler almışlardı. Üzerlerinde beyaz deniz kuşları, martılar vardı. Martıların kanatları, sisten geçen güneş ışığında parıldıyor, çığlıkları rüzgarsız havada, Lothar'ın bulunduğu tepeye kadar ulaşıyordu. İki burnun ortasındaki körfez, kayalık değil, kumsaldı. Aslan rengi bir kumsal. Onun gerisinde geniş bir iç göl vardı. Sığ sularda uzun bacaklı flamingolar dolaşıyordu. Pembe renkleri inanılmaz bir ateş gibiydi. Lothar'ın gözlerini denizden kendilerine çekiyorlardı durmadan. Flamingolar göldeki tek kuşlar değildi. Pelikanlar, siyah balıkçılar, daha kısa bacaklı kuşlar da araştırıyordu bu besini bol suları. Lothar'ın durmakta olduğu tepeler dev bir yılanın sırtını andırmaktaydı. Kıyıya paralel olarak yüksele alçala kıvrıla kıvrıla ilerliyordu. En yüksek yerleri 180 metreye varıyordu. Biçimleri deniz rüzgarıyla yontularak oluşmuştu. Birden denizin ilerisinde kara bir hareket kıpırdadı. İpek gibi yeşil yüzey çelik rengine dönüştü. Lothar, sinirlerinin seyirdiğini, kanının bir beklenti heyecanıyla yarıştığını hissedip bakışlarını o yöne çevirdi. Haftalardır beklediği, burada uğruna nöbet tuttuğu şey miydi bu? Dürbününü göğsünden gözlerine kaldırdı ve içinde bir hayal kırıklığı hissetti. Gördüğü yalnızca bir köpek balığı sürüsüydü. Ama ne sürü! Önce hafif bir tümsek gibi belirmişti suyun üzerinde. Lothar'ın bakışları altında kabardı, yayıldı. Hayvanlar çevredeki planktonları yemek üzere harekete geçti. Denizde bir kıpırtıdır gidiyor, 3 millik bir çevreye kadar yayılıyordu. Hayatla kaynamaktaydı okyanus. Kafileler halindeydi bu iri balıklar. Her biri pek büyük de sayılmazdı ama bir araya gelince sürünün boyu 5 mil kadar vardı. Üstlerinde kuşlar çığlık atarak uçuyor, dönüp dalıyor, suya çarptıkları zaman damlaları sıçratıyorlardı. Gruplar halinde martılar bir ileri bir geri uçmaktaydı. Köpek balıklarının üçgen kuyrukları bir gemi gibi aldırmadan düzenli bir hızla ilerledi. Yirmi beşinci ayrımın sonu. Sayfa 183. Devamı 26. ayrımda.